İncil'den yorumunu yapmakta olduğumuz İbranilere Mektup 3. bölüm 10. ayete geldik bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. İlk 9 ayette şöyle okuyoruz. Kutsal yaşamlı kardeşlerim, göksel çağrının paydaşları. Bu nedenle ruhsal tanıklığımızın habercisi ve baş rahibi İsa'yı aklınızdan çıkarmayın. O kendisini atayan Tanrı'ya sadıktı. Musa da Tanrı evinin tümüne sadıktı. Ama İsa Musa'dan daha üstün yüceliğe yaraşır sayıldı. Nasıl ki evi yapana verilen onur evinkinden üstündür. Çünkü her evin bir yapıcısı vardır. Her şeyin yapıcısı ise Tanrı'dır. Musa sonradan açıklanacak konularda tanıklık etmek için bir hizmet görücü olarak Tanrı evinin tümüne sadık davrandı. Ama Mesih oğul olarak Tanrı evinin üzerindedir. Onun evi bizleriz. Eğer güvencimizi ve umudun doğurduğu kıvancı sonuna dek sürdürürsek. Bu nedenle kutsal ruh şöyle diyor. Bugün Tanrı'nın sesini duyarsanız, gücendirme olayında çöldeki denenme gününde olduğu gibi yüreklerinizi katılaştırmayın. Atalarınız orada beni sınayıp denediler ve 40 yıl süreyle yaptığım işleri gördüler. 10. ayet şöyle diyor. İşte bunun için o kuşağa öfkelendim ve bunların yüreği hep yanılır dedim. Onlar benim yollarımı bilmediler. 11. ayet. Öfkeliyken ant içtiğim gibi dinginliğime ya da huzuruma girmeyeceklerdir. Değerli dostum, bu bölümde ve bir sonraki bölümde huzur sözcüğünü içeren en az 12 ayet vardır. Ama her zaman aynı anlamda huzur anlamına gelmez. Buradaki huzur, kurtuluşun verdiği huzurdur. Rab İsa Mesih, ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar bana gelin, ben size huzur veririm dedi. Yani ben günahın yükünü sizin üzerinizden kaldırırım. Değerli dostum, çarmıhta bunu İsa Mesih bizim için taşıdığından günahlarımız bağışlanmıştır ve onun kanı, İsa Mesih'in kanı aracılığıyla kurtuluşumuz vardır. Hem de %100 ve günahlarımızın bağışlanmasına sahibiz. Bu yüzden Tanrı'nın sizi bağışlaması için hiçbir şey yapmanız gerekmiyor. Mesih sizin için öldüğünde bunu zaten yapmıştır, tamamlamıştır. Bütün yapmanız gereken inanmak ve Mesih'i kabul etmektir. İsrail halkı şimdi kurtuluşun huzurunu biliyorlar. Onlar artık Mısır'da köle değiller. Kapı süvelerine sürülen kan aracılığıyla Mısır'dan çıktılar. Güç aracılığıyla çıktılar. Tanrı onları Kızıl Denizi'nden geçirdi. Onları kurtardı ama sonra Rab ise ben yumuşak huylu ve alçak gönüllüyüm dedi. Boyunduruğuma girin, benden öğrenin, böylece canlarınız huzur bulur. Bu farklı türde bir huzurdur. Bu kurtuluşun huzuru değil. Buna Rab'be itaat etmenin huzuru, Mesih inanlı hayatın tadını çıkartmanın huzuru diyeceğim. İsrailoğulları Mısır diyarından çıktıklarında Kızıl Denizi geçerken Musa'nın şarkısını söylediler. Ezgiler sunacağım Rab'be çünkü yüceldikçe yüceldi, atları da atlıları da denize döktü. Tanrı bizleri kurtardı. Tanrı ne yücedir. Sina'dan ayrıldıktan sonra 11 günlük bir yolculuk onları vaat edilen diyara götürebilirdi. Ama değerli dostum, diyarı araştırmak için casuslar göndermeleri gerekiyordu. Bunu yapmaları gerekmiyordu. Tanrı onlara bakacağını söylemişti, vaat etmişti. Ama bunlar ne yaptılar? Tanrı'ya inanmadılar. Bunun üzerine Tanrı onların isteklerini kabul etti ve casuslar yollamalarına izin verdi. Ama ne oldu sonunda? Casuslar Harkule'de diyarı görmediler. Bütün gördükleri devlerdi ve kendilerini çekirge gibi gördüler. Tanrı'yı görmediler, göremediler. Eğer Tanrı'ya güvenirlerse, Tanrı'nın devlerin icabına bakacağı konusunda ısrar eden Kaleb ve Yeşu hariç, diğerleri halklarına yanlış bilgiler verdiler. Yanlış raporla döndüler. Halk ne yaptı? Çoğunluğun raporunu kabul etti. Bu yüzden de komiteler Rabbin işini tatmin edici bir şekilde yapamadıklarını düşünüyorum değerli dostum. Ve birkaç gün sürmesi gereken bir yolculuğu yapmak için tam 40 yıl boyunca onlar çölde dolaştılar. Bunun nedeni neydi biliyor musunuz? Bunun nedeni Rab'be güvenmediler. Bunun nedeni inançsızlıktı. Tanrı'ya diyara girecek kadar inanmadılar, güvenmediler. Ona Mısır'dan çıkacak kadar inandılar. Ne var ki? Kenan'a girecek kadar değil. Tanrı o inançsız neslin çölde öleceğini ve kendisinin onların çocuklarını vaat edilen diyara götüreceğini söyledi. Daha sonra Yeşu'nun bir sonraki nesli o vaat edilen diyara götürdüğünü görüyoruz, öğreniyoruz. Şeria nehrini geçmeleri gerekiyordu. Bunu nasıl yaptılar? Tanrı kendisinin onların yanında olduğunu simgeleyen antlaşma sandığını rahiplerin omuzları üzerinde önde yolladı. Ayakları nehrin kenarına dokunduğunda Şeria nehrinin suları ayrıldı. Rabbin antlaşma sandığını taşıyan rahipler halkın tamamı ırmağı geçinceye dek kurumuş ırmak yatağının ortasında kıpırdamadan durdular. Böylece bütün İsrail halkı kurumuş bir ırmak yatağından geçtiler. Sonra kahinlerin antlaşma sandığıyla durduğu nehrin ortasından 12 tane taş aldılar ve onları bir anıt olarak kıyıya diktiler. Sonra onları aldıkları yere vaat edilen diyardan 12 tane taş koydular. Şeria'nın suları dönüp o 12 taşı örttüğünde bu değerli dostum İsa Mesih'in ölümünün bir simgesiydi. Nehirden alınan ve diğer kıyıda bir anıt olarak dikilen 12 taş da Mesih İsa'nın dirilişini anlatır, ölümden dirilişini. Paulus Romalılar 6. bölüm 4. ayette babanın yüceliği sayesinde diyor, Mesih nasıl ölümden dirildiyse biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla onunla birlikte ölüme gömüldük. İşte Paulus bunu dediğinde bundan söz eder. Bizler şimdi diri Mesih ile birleştik ve Kenan'ın tadını çıkarabilmemizin tek yolu budur dostum. Kenan cennet değildir. Sonsuz bir huzurun var olduğunu öğreneceğiz ve bu huzuru İsa verir ama bugünkü sorumuz inanlıların bu dünyadan gelip geçerlerken sahip olabilecekleri o huzura girdiniz midir? Siz bugün sevinen değerli dostum bir Mesih inanlısı mısınız? Bunu yapabilmenin tek yolunun Tanrı sözünü etüt etmek, Tanrı sözünü çalışmak ve ona inanmak olduğunu göreceksiniz. Günümüzde kaç tane Mesih imanlısı, kaç tane inanlılar topluluğu üyesi Tanrı sözünü gerçekten etüt etmektedir. İbraniler kitabı bize Tanrı sözünün diri ve etkin olduğunu söyler. Bu Rab İsa Mesih'ten söz eder ama aynı zamanda Tanrı'nın yazılı sözünden de söz eder. Bu yüzden sizin ve benim ona yakın kalabilmemizin yani Rab'be yakın kalabilmemizin tek yolu Tanrı sözüne yakın kalmaktır. Ve sizler ve benim diyarın üzümlerinin ve meyvelerinin ve onun güzelliğinin zevklerinin tadını çıkarabilmemizin tek yolu Tanrı sözünü çalışmaktır, etüt etmektir. Tanrı sözünü kişisel olarak bilmeden inanlı topluluğu üyesi olmak, bir boyunduruk taşımak, para vermek için dövülmek ve bazı şeyleri yapmak zorunda olmak gibidir. Mesih'in her kulede kişiliğine yaklaşmak yerine her şey bir görevdir. Bu İbraniler mektubunun yazarı zaten kurtulmuş olan ama Mesih inanlı yaşamın bereketlerine girmemiş olanlara yazıyor. Tanrı'dan kuşku duyuyorlar ve bunun sonucu olarak da bir çöl deneyimi yaşıyorlar. Bu nedenle o kuşağa darıldım ve dedim ki, yürekleri hep kötüye sapar, benim yollarımı öğrenmediler. Nerede saptıklarına dikkat ettiniz mi? Kafalarında mı? Hayır, yüreklerinde dostum. Şimdi o düşünceyi bir an kafanızda tutun. Mısır'dan çıkan İsrail soyu, İbrani inanlılara günah işlememeleri için bir uyarı olarak anlatılmıştı. Bunu yapmaları tehlikesi vardı ve dostum biz de aynı tehlikeyle, yüreklerimizde sapma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Gazaba geldiğimde ant içtiğim gibi, Tanrı'nın ant içmesi gerekmiyordu ama bunu yapmıştı. Onlar huzur diyarıma asla girmeyecekler. Tanrı inançsızlıklarından ötürü İsrail'in o kuşağının vaat edilen diyara girmeyeceğini söylemişti. Ve değerli dostum, sadece Rab İsa Mesih'i kurtarıcınız olarak kabul etmekle kalmayıp, onunla imanla yaşayıp yaşamanızı ona adamadıkça Kenan'ın sevinçleri hakkında hiçbir şey bilmeyeceksiniz. Ne yazık ki inanlılar topluluklarımızda bir sürü çöl inanlıları vardır. Çöl bir ölüm yeridir, bir rahatsızlık yeridir, bir hedefsizlik, amaçsızlık yeridir, bir tatminsizlik yeridir. Tanrı çöldeki o İsraillilere huzurun ne olduğunu bilmeyeceksiniz demişti. Ve günümüzde huzurun gerçekten ne anlama geldiğini bilmeyen inanlılar vardır. Hiçbir zaman ona girmediler çünkü ona imanla girmeleri gerekmektedir. Ey kardeşler, hiçbirinizde diri Tanrı'yı terk eden kötü, imansız bir yüreğin bulunmamasına dikkat edin diyor 3. bölüm 12. ayette. Bu sözler bir inanlı için nasıl doğru olabilir diye sorabilirsiniz. Kesinlikle olabilir. Tanrı'nın onların günahına kızmış olduğunu anlamak çok önemlidir. Günahları neydi? Adam öldürmek değildi, hırsızlık yapmak değildi, yalan söylemek değildi. Neydi? Dostum, Tanrı'ya inanmadılar. Büyük günahları buydu. İbraniler 3. bölüm 13. ayette şöyle diyor: "Gün bugündür denildikçe birbirinizi her gün yüreklendirin öyle ki hiçbirinizin yüreği günahın aldatmasıyla nasırlaşmasın." Birbirinizi yüreklendirin. Bunu yapmamız gerekir dostum. Birbirimizi yüreklendirmemiz ve teşvik etmemiz gerekir. Hiçbirinizin yüreği günahın aldatmasıyla nasırlaşmasın. Bu öncelikle inanlılara günahın aldatmasından ötürü bereketlerini kaybetmemeleri için bir uyarı olduğu halde kurtulmamış insana da uyarlanabilir. İnsanların kurtulmalarını engelleyen şey inançsızlıktır. Birisi entelektüel bir sorunun kendisinin Mesih'i kabul etmesini engellediğini söylediğinde ona inanmam. Buna bir kentte her hafta İncil etütleri yönetirken yaşadığım bir örnek vereyim. Bir akşam bir komisyoncu büyük bir kalabalığın kiliseye gittiğini fark etti. Hepsinin elinde kutsal kitap vardı ve hepsi de gittikleri yeri ilginç buluyorlarmış gibiydiler. Ve bu kadar çok insanı haftanın ortasında kiliseye neyin çektiğini merak etmiş. Bu komisyoncu birçok bakımdan iyi bir adammış. Kalabalığın ardından kiliseye girmiş ve toplantı boyunca oturmuş. Daha sonra yanıma gelip, "Bütün yaptığın şey kutsal kitabı öğretmekti. İnsanları içeri çeken bu mu?" diye sordu. Perşembe akşamları bütün yaptığımız bu olduğundan öyle olduğunu söyledim. Adam perşembe akşamları gelmeye devam etti ve sonra pazar günleri de gelmeye başladı. Ve çok geçmeden kutsal ruh onun üzerinde çalışıyordu. Bir gün çalışma odama gelip, "Ben Mesih inanlısı olduğumu sanıyorum. Şimdi olmadığımı biliyorum. Ben sadece inanlılar topluluğunun bir üyesiyim. Ama söylediğin şeylerden bazıları beni entelektüel bakımdan rahatsız ediyor. Bunlardan bir tanesi Yunus'un hikayesi. Bir insanın bir balığın karnında 3 gün 3 gece yaşayabileceğine inanmak benim için imkansız bir şey," dedi. Ona "Yunus'un bir balığın karnında 3 gün 3 gece yaşadığını sana kim söyledi?" diye sordum. "Vaizlerin söylediğini duydum. Kutsal kitapta değil mi?" diye sordu. "Benim kutsal kitabımda değil," dedim. Bundan sonra Yunus kitabını açıp orada ne yazdığını gösterdim. Sonra da İncil'i açıp İsa'nın bu konuda ne söylediğini okudum. Yunus nasıl 3 gün 3 gece o koca balığın karnında kaldıysa, insanoğlu da 3 gün 3 gece yerin bağrında kalacak. Bu komisyoncuya, "Eğer Yunus'un dirilişine inanmakta zorluk çekiyorsan, o zaman İsa'nın dirilişine inanmakta da zorluk çekeceksin," dedim. "Öyle olduğunu bilmiyordum. Şimdi hiçbir sorunum yok," dedi. "Başka bir entelektüel sorunun var mı?" "Belki yok." "Gözlerinin içine bakıp hayatında seni Mesih'ten uzak tutan hangi günahın var?" diye sordum. Yüzü kıpkırmızı oldu. "Birisi size benden mi söz etti?" dedi. "Hayır, ama entelektüel sorunun aslında bir yürek sorunu olduğunu biliyorum. Hayatında seni Mesih'ten uzak tutan bir şey var dostum. Teslim oldu. Hatta ağladı ve sekreterinin dairesinin kirasını verdiğini ve orada epey zaman geçirdiğini itiraf etti. Kendisine karısının bunu bilip bilmediğini sordum. Bunu bir sır olarak tuttuğunu söyledi. Sonra ona sorun Mesih uğruna sekreterinden vazgeçmek istememen öyle değil mi dedim. Bana bakıp evet dedi. Kirayı ödemeyi bırakacağım ve yarın onunla konuşacağım. Değerli dostum, onunla konuşmakla kalmadı, onu kovdu. Kadın her şeyi anlatacağını söyleyerek onu tehdit etti ama bunu yapmadı. Aynı gün benim çalışma odamda düz çöküp Mesih'i kurtarıcısı olarak kabul etti. Sevgili dostum, ben uzun zamandır vaaz ediyorum. Tanrı'nın sözünü bildiriyorum. Ve insanları Mesih'ten uzak tutanın entelektüel sorunlar değil, günah sorunları olduğunu öğrendim. Bunu kerelerce gördüm. Kutsal kitapta 2. Korintoslar 3. bölüm 6. ayetten başlayarak Musa'yı ele alan bir başka parça vardır. Ve buna dikkatinizi çekmek istiyorum. O bizi yazılı yasaya değil, ruha dayalı yeni antlaşmanın hizmetkarları olmaya yeterli kıldı. Yazılı yasa öldürür, ruh ise yaşatır. Yasa bizi suçlar ama ancak ruh bize yaşam verebilir. Ölümle sonuçlanan hizmet, yani taş üzerine harf harf kazılmış olan yasa, yani on emir yücelik içinde geldiyse öyle ki İsrailoğulları geçici olan parlaklığından ötürü Musa'nın yüzüne bakamıyorlardı. Ruha dayalı hizmetin yücelik içinde olacağı daha kesin değil mi? Paulus yasanın yücelik içinde olmadığını söylemiyor. Görkemliydi ama bu yücelik yok olacaktı. Şimdi 11. ayete geçelim. Geçici olan yücelik içinde geldiyse kalıcı olanın yüceliği çok daha büyüktür. Musa'nın yüzünü parlatan yasanın yüceliğiyle Mesih'te sahip olduğumuz yüceliği kıyaslamaktadır. Böyle bir umuda sahip olduğumuz için büyük cesaretle konuşabiliriz. Yüzündeki parlaklığın giderek söndüğünü İsrail oğulları görmesin diye yüzünü peçeyle örten Musa gibi değiliz. Musa peçeyi yüzüne, genelde düşünüldüğü gibi yüzünün parlaklığı görülmesin diye yüzündeki görkemi soldurmak için koymadı. Görkem solmaktaydı ve insanlar onun yok olduğunu görmesinler diye yüzüne peçe koydu. Ama şimdi bir başka yücelik vardır. Bu da Mesih'te olan yüceliktir. İsrail oğullarının zihinleri körleşmişti. Bugün bile eski antlaşmayı okudukları zaman zihinleri aynı peçeyle örtülü kalıyor. Çünkü bu peçe ancak Mesih aracılığıyla kalkar. Ne var ki bugün bile Musa'nın yazıları okundukça bir peçe yüreklerini örtüyor. Gördüğünüz gibi inançsızlık entelektüel bir sorun değil, bir yürek sorunudur. Belki dostum, siz yaşamınızda günah olduğu ve ondan vazgeçmek istemediğiniz için henüz Mesih'e gelmediniz. Yüreğiniz bundan vazgeçmeye hazır olduğu an entelektüel sorunlarınız yok olacaktır. Tanrı aklınızın önündeki peçeyi kaldıracak ve Mesih'e gelip kurtulabileceksiniz. Şimdi 16. ayete dikkat edin. Oysa diyor, ne zaman birisi, yani yüreği Rab'be dönerse o peçe kaldırılır. Bir insan Rab'be döndüğü zaman ya da bir insan yüreğini Rab'be döndürdüğü zaman o peçe kalkar. Yüreğiniz Rab'be döndüğünde dostum, aklınızın önündeki peçe kaldırılacaktır. Ve bir sonraki ayet, Rab ruhtur ve Rab'bin ruhu neredeyse orada özgürlük vardır diyor. Kutsal ruh günümüzde birçok insanın hayatında yaptığı gibi sizin hayatınıza girip Mesih'i sizin için gerçek kılacaktır. Bundan sonra bizler ona geldiğimizde hepimiz peçesiz yüzle Rabbin yüceliğini görerek yücelik üstüne yücelikle ona benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Eğer ona dönerseniz dostum, siz lütufta ve onun bilgisinde geliştikçe sizi harikulade bir gelecek bekleyecektir. Şimdi diyor ki, gün bugündür denildikçe birbirinizi her gün yüreklendirin. Öyle ki hiçbirinizin yüreği günahın aldatmasıyla nasırlaşmasın. İnanlılar olarak bizim günahın aldatıcı olduğunun bilincinde olmamız gerekir. Çöl yaşamı yaşadığımız halde yaşamlarımızın Tanrı için tatmin edici olduğunu düşündüğümüz bir yere gelebiliriz. Örneğin, bir inanlı dürüst konuşmayarak vicdanının kendisini suçlamadığını söyleyebilir. Öyleyse vicdanını suçlamalıdır çünkü günahta devam ettiğinden vicdanı katılaşmıştır. Rabbin hizmetinde çalışan insanlar arasında dürüstlükten çok uzak, tamamen yalancı olan insanlar tanıyorum ama bu insanlar dizlerinin üzerine çöküp hayatımda duyduğum en dindar duaları edebiliyorlar. Ve vicdanları kendilerini suçlamıyor. Vicdanları tabii ki onları suçlamıyor çünkü katılaşmıştır. Yaşamlarında bir günaha izin vermektedirler. İbranilerin yazarı İsrail oğullarının yaşadığı çöl deneyimine dönerek bunu 1. yüzyılda yaşayan İbrani inanlılara mal etmiştir ve bizim de ayaklarımıza basmaktadır. Bu gerçekleri bizim yüreklerimize mal eden değerli dostum Kutsal Ruh'tur. Başlangıçtaki güvenimizi gevşemeden sonuna dek sürdürürsek Mesih'e ortak olmuş oluruz diyor İbraniler 3. bölüm 14. ayette. Mesih'e ortak olmuş oluruz. Bunu bir düşünün. Bizler Mesih'teyiz. O bize aittir. Başlangıçtaki güvenimizi gevşemeden sonuna dek sürdürürsek. 6. ayette kullanılan tartışmanın aynısıdır bu. Eğer cesaretimizi ve övündüğümüz umudu gevşemeden sonuna dek sürdürürsek, Mesih'in evinin üyeleri olduğumuzu, ona ait olduğumuzu kanıtlıyoruz. Şimdi değerli dostum, bu bölümde vurgu eğer Mesih'e güvenirsek bizim olacak olan huzurdadır. Kutsal kitaptaki huzurun 5 yönü vardır. 1. Yaratılış huzuru. 2. Kenan'a giriş huzuru. 3. Kurtuluş huzuru. 4. Adanmışlığın huzuru. 5. Cennetin huzuru. Burada yazar sadece kurtuluş için değil, aynı zamanda günlük hayatta Tanrı'ya tamamen güvenmenin huzurundan söz ediyor.